Bizi çetin sınavlara koyma. Bizleri kötüden kurtar. Çünkü hükümranlık, güçlülük, yücelik çağlar boyu senindir. Amin. Matta 6. bölüm 13. ayet. Evet, yoruma Matta 6. bölüm 13. ayet ile başlıyorum. Aslında burada ifade edilen düşünce şudur. Denenmemize yol açacak bir olanak sağlama. Günah konusunda Rab bizi denenmeye koymaz. Daha doğrusu bizi ayartmaz. Yakup'un mektubunda okuyabiliriz. Tanrı hiçbir kimseyi ayartmaz. Bu doğrudur. Ancak şeytanın tuzağına düştüğümüz zaman deneme ortamında buluruz kendimizi. İşte böyle bir ortamda kalmamamız için dua edebiliriz. Bizi denenme içerisinde bırakma ya Rab. Rab denenmemize izin verir. Ama aynı zamanda denenmeden çıkış yolunu da sağlar. İşte bu çıkış yolu için bizi denenme içerisinde bırakmaması için dua edebiliriz. Bizi kötüden, kötülükten kurtar sözünün gerisindeki düşünce, bizi kötü olan kişiden kurtar anlamındadır. Bizi kötü olandan, yani şeytanın denenmelerinden, şeytanın elinden, şeytanın tuzağından kurtar. Değerli dostum, günümüzde şeytan, gerçeklerin arasında en göze batan gerçektir. İnsan hayali değildir. Dünya türlü yollardan şeytanı ortadan kaldırmaya girişti. Şeytan yoktur dedi. Şeytan içimizdeki benliktir dedi. Martin Luther bir mürekkep şişesini şeytana doğru savurduğunda herkes ona güldü. Onunla alay etti ancak son yıllarda durum değişti. Tanrı için ayakta durup onun yolunda yürümek isteyen her insan şeytanın ne kadar gerçek olduğunu çok iyi bilir. Bir kilise içerisinde Rabbin işini yaparken onun varlığını hissettiğimiz kadar bu işe karşı koyan şeytanın da kötü varlığını hissederiz. İşte bu durumlarda bu duayı Rab'be yükseltebiliriz. Ya Rab bizi kötü olandan kötüden kurtar. Şunu söyleyebilir miyim? Yeni bir Mesih imanlısı için gerçekten harika bir duadır bu. Rab'be yeni doğan bir imanlının dile getirmesi gereken bir duadır. Benim annem ancak ilerlemiş bir yaşta İsa Mesih'e iman etti. Nasıl dua etmesi gerektiğini bilmiyordu. Sadece Rab'bin duasını tekrarlamakla yetiniyordu. Bir süre sonra bu sınıfı geçti ve kendi sözleriyle dua etmeye başladı. Başka bir noktaya değineyim. Dostum, birine karşı yüreğinizde kin, nefret duyguları var mı? Varsa Tanrı duanızı dinlemeyecektir. Bağışlayıcı Tanrı'nın huzuruna bağışlamak istemeyen bir ruhla çıkıp da ondan bağış bekleyemezsiniz. Önce kardeşinizi, belki kaynananızı, kayınbabanızı, komşunuzu bağışlayın da ondan sonra bana gelin diyor Rab. İşte Mesih'e iman ettiğini söyleyen her kişi, onun bu sözlerinin ne kadar önemli olduğunu anlamalıdır. Tanrı, Mesih'i türlü ihtiyaçlar içerisinde çalkalanan insana yardım etmek için gönderdi. Onun sağladığı yarar tüm insanlığı kapsar. İman edene kutluluk sağlar. Dua töreleri ve biçimleri öğretmeyen Mesih, Tanrı'ya dua edilişin temel özelliklerini açıkladı. Kendisi çarmıh üzerinde asılırken, bilgisizlikle davranarak ona her tür kötülüğü yapan, en azgın düşman gibi davranan kişiler için, "Ey baba, onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." diye dua etti. Bu en anlamlı ve duygulu dua, bireyi yersel alışkılardan alıp göksel kavramlara yükseltir. Kurtarıcı Mesih, duaya giden bir kişinin içindeki düşmanlığı çıkarmasını, onun yerine dostluğu, iyiliği ve sevgiyi sergileyecek şekilde dua etmesini ister. İsa Mesih'in dediği gibi dua gösteriş için yapılmamalıdır. Dua Tanrı ile senin aranda olan bir ilişkidir. En etkin dua iç odana çekildiğin zaman devreye girer. Toplu dualar iyidir ama bazen o kadar sıkıcı oluyor ki sanki bir cenaze merasimindeymişiz gibi dua ederiz. ruhsal bir çoban olarak bazen bu dua toplantılarını canlandırmaya çalışırdım. Ama toplantıda 50 ölü imanlı varsa toplantıyı canlandırmak için sayıyı çoğaltsan, hatta sayıyı 100'e çıkarsan bile yine ölü bir toplantı olacaktır. Gerekli olan bir şey vardır. Kişisel dua hayatı canlanmalıdır. Dua toplantısına gelen her kişinin kişisel duası canlıysa toplu duada canlı olacaktır. İnsanların suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizleri bağışlar. Ama bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamayacaktır. Matta 6, 14 ve 15. ayetler. 14 ve 15. ayetler 12. ayette açıklayıcı bir dipnot olarak bize yardım eder. Tabii duanın bir parçası değildir ama 12. ayette söz edilen ana babaya ait affın, bağışlamanın koşullu olduğunu vurgulamak için eklenmiştir. 12. ayette bize karşı suç işleyenlerin suçunu bağışladığımız gibi sen de bizleri bağışla deniyordu. Burada Rab İsa Mesih'te kurtuluş bulmuş olanlara, Tanrı'nın karakterine sahip olanlara hitap ediyor. O seni bağışlamak istediği zaman değerli dostum, senin başkalarını bağışlamanı beklemez. Günah konusunu bu şekilde halletmez Tanrımız. Günah sorununu ortadan kaldırmak ya da halletmek için kendi özünden biricik oğlu olan İsa Mesih'i verdi. İsa Mesih'i çarmıh ölümüne teslim etti. Böylece bağış sağladı. Asıl bağış bu temele dayanır ve başka hiçbir yolla elde edilemez. 14 ve 15. ayetlerde de insanların suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizleri bağışlar diyor. Ama bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarını bağışlamaz. Şimdi Rab dua konusunu bırakıp oruç konusuna geçiyor. Oruç tutarken iki yüzlüler gibi surat asmayın, çünkü onlar insanlara oruçlu görünmek için suratlarını asarlar. Doğrusu size derim ki onlar karşılıklarını aldılar. Matta 6 ayet 16. Orucun Mesih imanlısının hayatında belli bir değeri vardır. Bu konuda eminim. Ama şunu söylemeliyim. Oruç gizlide tutulmazsa hiçbir değeri yoktur. Oruç tuttuğun zaman kimsenin bilmesi gerekmez. Senin canın ile Rab arasında şahsi bir şey olmalıdır bu. Ama diyor Matta 6. bölüm 17 ve 18. ayetlerde, sen oruç tutarken saçına başına çeki düzen ver, yüzünü yıka, öyle ki insanlara değil gizlide olan babana oruçlu görünesin. Gizlilikte görünen baban da sana yaraşanı verecektir. Şimdi Rabbimiz para meselesini ele alıyor. Birçokları bu konuda vaaz edilmesini hiç istemezler. Matta 6. bölüm 19-21 ayetlerde şöyle diyor. Yeryüzünde kendinize gömüler, hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas yok eder. Hırsızlar da delip çalar. Bunun yerine gökte gömüler biriktirin kendinize. Orada ne güve yok edebilir ne de pas. Hırsızlar da delip çalamaz, çünkü gömün neredeyse yüreğinde orada olacaktır. Bazı imanlılar paranın ruhsal alanda hiçbir yerinin olmadığını düşünürler. Para ruhsal amaçlar için kullanılamaz diyorlar. Para konusu açıldığı zaman ruhsallıktan uzaklaşıp sırf fiziksel dünya ile ilgili olduğu sanılıyor. O zaman sormamız gerekir. Rabbi Mesih neden gökte kendinize gömüler, hazineler biriktirin diye öğüt verdi? Bunu nasıl yapabiliriz? Bunun iki anlamı vardır. Birincisi, ruhsal alanda karakterimizi Mesih'in karakterine benzer şekilde dönüştürülmesine izin vermekle, değerli dostum, gökte hazinemiz oluyor. İkinci anlam burada daha ağır basıyor. Çünkü İsa Mesih para hakkında konuşuyor. Paranızı bankalara yatırıp orada dünyanın işlerinde kullanılmasına izin vermektense Rabbin işine yatırıp göksel amaçlara ulaşılmasını sağlamak daha iyidir. Yeryüzünde Rabbin işinin yürümesi için paranızı harcamakla gökte kendinize hazineler biriktirmiş olursunuz. Dostum, Rabbin işine yardım konusunda olur olmaz şekilde vermeyin. Vereceğiniz yardımın ne şekilde kullanılacağını önceden araştırın ve ondan sonra en iyi şekilde kullanılması için verin. Sizin için gökte hazineler biriktirecek olan amaçlar için paranızı harcayınız. Müjdenin yayılması ve Tanrı sözünün insanlara duyurulması için kullanılırsa o zaman cennette geçerli olacaktır. Yani gökte hazineniz, gömünüz olacaktır. Belki de efendim ben paramı bu şekilde harcamak istemiyorum diyeceksiniz. Kendi konforumu sağlamak ve iyi bir yaşam yaşamak, iyi bir gelecek sağlamak istiyorum. Eğer yaşam sadece buysa değerli dostum, o zaman haklısınız. Ama İsa Mesih gökte kendinize hazineler biriktirin, yeryüzünde değil dedi. Gerçekten gömün, hazinen neredeyse yüreğinde orada olacaktır. Cennette hazineler biriktirirsen, tabii olarak düşüncelerin, isteklerin ve duyguların hep orada hazine ile ilgili olan yerde olacaktır. Yani duyguların, isteklerin hep oradaki hazinen ile ilgilenecektir. Yürek zaten budur. Düşünceler, duygular ve istek. Senin yüreğin nerededir kardeşim? Para konusuna değiniyorum. Paran bankadaysa acaba bu yıl ne kadar faiz alacağım? Ya faiz oranları düşerse parama ne olacak? Ya banka batarsa ne olacak diye tüm düşüncelerin, duyguların bankada mıdır? Biliyor musunuz? Mesih imanlısı olarak putperest olabiliriz. Tüm düşüncelerimiz, şimdi dikkat edin, tüm düşüncelerimiz ve duygularımız bankadaki hesaptaysa parayı bir put yapmış oluyoruz. Ya da tüm düşüncelerimiz ve duygularımız mallarımızda, mülklerimizde ise onları put yapmış oluyoruz. Maddanın 6. bölümü yine maddesel şeylere olan ilgimizle bağlantılı olarak son bulur. Maddi ihtiyaçlarımız varsa bunlara gereğinden fazla önem vermemeliyiz. Bu yaklaşım Rabbin bizlere buyruğudur. Bu bağlamda dinleyin Rab ne diyor? Bakın göğün kuşlarına. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlara biriktirirler. Öyleyken göksel babanız doyurur onları. Siz kuşlardan daha üstün değil misiniz? Matta 6, ayet 26. Bildiğiniz gibi kuşlar ekip biçemezler. Kuşların ambarlar yapıp da bunları yiyeceklerle dolduramazlar. Ama sen ve ben kardeşim bunu yapabiliriz. Mecazi anlamda bizler de kuşlar gibi çalışmalıyız. Onlar ekip biçmeseler de bizler yine mecazi anlamıyla ekip biçmeliyiz ve ambarlarımızı doldurmalıyız. Ancak şunu unutmayalım. Kuşlar karınlarını doyurmak için yaratıcıya, Rab'be güveniyorlar. Tanrı'nın sağlayışına bağlıdırlar. Biz de her ne kadar ekip biçsek, ambarlara doldursak dahi yine de Rab'be güvenmesini bilmeliyiz. Evet, Rab'be güvenmeyi öğrenmeliyiz. Siz kuşlardan daha üstün değil misiniz? Şimdi yanlış anlaşılmasın. Her şeyi Rab sağlayacak diye tembelce oturup beklememizi söylemiyor Rab ise. Değer yargılarımızı kullanmalıyız. Rab bize akıl verdi ve bu aklımızı kullanmamızı da ister. Bir keresinde bir Mesih imanlısı bana, Mesih'in izleyicileri olarak hayat sigortası yaptırmak gerekli mi diye sordu. Ben bu sorunun sorulduğu ortamda buna evet yanıtını verdim. Başka bir durum olsaydı, diyelim ki Afrika'nın ormanlarında ilkel bir hayat sürdüren bir imanlı bu aynı soruyu sormuş olsaydı, ona vereceğim yanıt hayır olacaktı. Ama içinde yaşamakta olduğumuz toplumun koşulları bunu gerektiriyorsa, evet, hayat sigortası yaptırmak gerekir. Hayat sigortası bir şekilde ambarlara stok etmek gibidir. Önemli olan şey tüm güvenimizi ve dayanağımızı, düşüncelerimizi ambardaki stoka bağlamamaktır. Birisi sigorta yaptırmakta, diğeri yastık altında altın saklamakta ya da bankaya vadeli döviz yatırmaktadır. Aslında bunların hepsi de aynı kapıya çıkar. Geleceği düşünüp planlamak iyi bir şeydir. Ama bunu yaparken bunlar bize yük olmamalı. Rab'deki sevincimizi elimizden almamalı. Ya da bütün zamanımızı, düşüncelerimizi, yüreğimizi bunlar meşgul etmemeli. Rab'be olan güvenimiz hiçbir şekilde sarsılmamalıdır. Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarına bir göz atın. Onları göz önüne getirin. Ne güzel serpilip büyürler, ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler. Matta 6 ayet 28. Bu ayette bir soru soruluyor. Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Biraz durup düşünelim. Elbise almak için erkek ve kadınların ne kadar zaman harcadıklarını, ne kadar düşündüklerini, şunu alsam yakışır mı, bunu alsam yakışır mı? Ya bana gülerlerse, ya uymazsa, ya param yetmezse, ya aynı elbiseyi başka bir mağazada daha ucuza alabilir miyim gibi düşüncelerle strese girdiklerini düşünelim. Eminim ki hepimiz şöyle bir olayı yaşadık. Bir düğün var, davetlisiniz ama uygun bir elbiseniz ya da takımınız olmadığı için gidemiyorsunuz. Rab şöyle diyor. Çocuğum, kır zambaklarına baksana, ne güzel serpilip büyürler. Yine de ben onları en güzel şekilde giydiririm. Şimdi Mesih imanlısıyız diye basit, uygunsuz ya da eski püskü giyinmemize gerek yoktur. Temiz ve uygun şekilde giyinmemiz gerekir. Elimizden geldiği kadar elbise parçalarının birbirine uyum sağlamasına özen göstermeliyiz. Renklere dikkat ederiz ama bunlar bize yük olmamalı. Bunlar bizi kaygıya, strese sokmamalı. Öyle yırtık pırtık, söküklerle dolu, ütü yüzü görmemiş elbiselerle dolaşmak bence Mesih imanlısına yakışmaz. Kır zambaklarından söz ederken Rabbimiz güzellikten de söz etti. Ne güzel serpilip büyürler dedi. Bir açıdan Rab bizim de zambaklar gibi güzel görünmemizi ister. Ama diğer ruhsal değerler pahasına olmaması gerekir bu. Size diyorum ki Süleyman bile tüm görkeminin içerisinde bunlardan biri gibi giyinip kuşanmamıştı. Matta 6 ayet 29. Evet sevgili dinleyicim, inanıyorum ki Tanrı bizim mümkün olduğu kadar güzel görünmemizi ister. Bazen çirkinlik güzelliği yutabilir ama iç güzelliği çok kez dışa yansır. Mesih inanlısındaki iç güzellik her zaman dışa yansımalıdır. Biliyorum bazılarımızda temel güzellik malzemesi zor bulunur ama elimizde olanı en iyi şekilde kullanalım. Ey kıt inanlılar, az imanlılar, bugün var olan, yarın fırına atılan kır otunu böylesi özenle giydirip kuşatan Tanrı sizi daha çok giydirip kuşatmaz mı? Matta 6 ayet 30. Bu dünya ile ilgili şeyler bizi kaygılandırmamalıdır. Yaşamımızın amacı maddi şeyler olmamalıdır. Siz her şeyden önce Tanrı'nın hükümranlığını ve doğruluğunu arayın. Bunların tümü size sağlanacaktır. Bu nedenle yarın için kaygılanmayın çünkü yarınki gün payına düşen kaygıyı taşıyacaktır. Her günün tasası, kaygısı kendisine yeter. Matta 6, 33 ve 34. ayetler. Yarın için kaygılanmayın. Bu ne demektir? Yarın için hiç hazırlık yapmayacak mıyız? Tabii ki yapacağız ama kaygılanmayacağız. Rab çiçeklerin ve kuşların ihtiyacını sağlayabilirse senin de ihtiyaçlarını sağlayacaktır. Önemli olan her şeyden önce Rabbi ve onun egemenliğini aramaktır. Diğer tüm ihtiyaçlarımız bize sağlanacaktır dostum. Birisi şöyle dedi, bugün dün kaygısını çektiğimiz yarın idi. Birçoğumuz için durum böyle değil mi? Siz her şeyden önce Tanrı'nın hükümranlığını, Tanrı'nın doğruluğunu arayın. Bunların tümü size sağlanacaktır. Bu nedenle değerli dostum, yarın için kaygılanmayın. Korkmayın, Rab'be güvenin. Çünkü yarınki gün payına düşen kaygıyı taşıyacaktır. Her günün tasası kendine yeter. Biz bugün Rab'be bağlanmayı, Rab'be güvenmeyi öğrenelim.